أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إمام خدائي'nin hazırladığı Müsned-ü Şihab'ı okuyorduk. 77. hadis. Efdalül cihadi kelimetu hakkın inde emirin cair. Allah yolunda çalışıp çabalamanın, yani cihadın en üstünü, zalim bir yöneticiye karşı hak sözü, yani kitabın ayetlerini haykırmaktır. Bu konuda daha önce duyduklarımı, daha önce bildiklerimi bir kenara alıyorum. İlk defa Peygamberimin huzurunda böyle bir konunun anlatıldığını, beyan edildiğini kabul ederek tekrar dinliyorum. Efdalül cihat. Cihadın en faziletlisi. Kelimetu hakkın, hak sözdür. Hakkın sözcülüğüdür. Hakkı ifade eden kelime, kelam, yasadır. İnde emirin cair. Zalim, haksız, cevreden, zulmeden bir emir yanında bunu yapabilmek, söyleyebilmektir. Hadisi böyle genel anlamıyla anlayınca daha büyük bir alanı düzenlediğini görüyorum. Yani cihat çok demek ki onlardan en faziletlilerinden biri olarak özel bir bölüm anlatılacak. Bu hadisin anlattığı birinci bölüm. Efdalül cihat. Oysa aleyhissalatü vesselam bir başka hadisinde cihadın en faziletli olanını bir başka tür anlatmış olabilirdi. Mesela cihat hicretin en faziletlisiydi bir hadise göre, Kenzul Ummal'da görüyorduk. Hicretin en faziletlisi olan cihat nedir ya Resulallah diye sorulunca, kafirle karşı karşıya gelince vuruşmandır, dövüşmendir, savaşmandır demişti Peygamberimiz. Peki bunun en faziletlisi nedir ya Resulallah denilince de men ukira cevaduhu ve uhri kademu şeklinde bir tarifi vardı Peygamberimizin. Atların ayaklarının biçildiği ve kanların döküldüğü savaş şeklinde. Evet, en faziletli savaş odur. Ama sanki burada savaştan öte bir cihattan söz ediliyor ve bu İslam'ın anlatım programına uygun elbette. Yani işi yumuşatmak veya terimi, kavramı sulandırmak anlamına gelmesin diye böyle bir giriş yaptım. Efendim, cihat denilince, ha bizim mahalleye yeni açıldı bir köfte salonu vardı, onun adı demeyin. Ya da hani şu mahallenizdeki en hırçın çocuk vardı ya cihat adında, işte o aklınıza gelmesin sadece. Veya cihat denilince yatak cihadı, çarşaf cihadı ya da yorgan cihadı veya somun cihadı, yemek cihadı anlaşılmasın. Elbette onlar bu konunun dışında şeyler. Ama Kur'an'da cihat denilince neler anlatılacağı, neler anlaşılacağını Kur'an belirleyeceğine göre, mesela bir ayet. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Sure Ankebut, ayet 6. Cihattan söz ediyor ayet. Hem arka arkaya iki defa kullanıyor aynı kelimeyi. Kim cahede yaparsa, o kendi lehine yapmıştır bu mücahedesini. Kim cihad ederse, bu yaptığı cihat ancak kendi faydasınadır. Değilse, اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah'a bir şeyler filan kazandıracağım zannetmesin o insan. Çünkü böyle bir çaba, böyle bir uğraşı, böyle bir didinme, böyle bir hareket, yani bir cihat, cehd-ü gayret anlamına ancak kişiye fayda olacaktır. Aynı surede aynı kelimeyi bir de şöyle görüyoruz iki ayet sonra. Ve vassayna el insane bi valideyhi husna. Allah insana tavsiyede bulundu, emretti din olarak. Aman dedi, annen babana husna davran. İhsanda bulun. Yani onların cenneti için uğraş, dünyada hasene, ahirette hasene kazanacakları bir zemine götürmeye çalış onları. Ama sana emrettiğim bu iyi tavır, onlara iyilik yapma emri, eğer ki onların tam tersine, eğer bunu istismar edecekleri bir zemine, kaygan bir zemine ulaşırsa, o zaman da onları dinleme. Yani ve in cahedâke, eğer onlar, annen ve baban her ikisi, litüşrike bi, beni ortaklı düşünmeye zorlarlarsa seni, yani sana şirki zorlarlar, şirk konusunda sana eğer zorunluluklar getirirlerse, yani dayatırlarsa senin müşrik olmana, işte o zaman hem de üstelik مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, böyle bir konuda ben hiçbir izin vermemişim, sana bir bilgi göndermemişim, o zaman فَلَا تُطَعْهُمَا, sakın ha, onların bu cehd-i gayretlerinden dolayı aldanma, kesinlikle onlara itaat etme, diyor Allah. Demek ki anne, babanın, çocuğunun müşrik olmasına, çabasına bile Kur'an cahedâke tabiri kullanıyor. Bu da bir cehd, bu da bir gayrettir, bu da bir anlamda bir cihat çeşididir elbette. Yine aynı sure, yani Ankebut suresi 29. sure, son ayetinde de aynı kelimeyi tekrar kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ama şu, bizim yolumuzda olmaya savaşanlar, yani savaş gibi bütün her şeylerini ortaya koyanlar, cehd-i gayret sarf edenler, uğraşıp didinenler, mallarını, mülklerini, benliklerini, kimliklerini, her şeylerini bizim yolumuza koymaya çabalayanlar var ya, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, biz de onlara yollarımızı açıveririz, onları yollarımıza hidayet eyleriz, diyor Allah. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Böyle insanlar muhsinlerdir, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Allah'a kulluk yapma sevdalısı insanlardır ki, öyle insanlarla Allah beraberdir elbette, diyordu Ankebut suresi. Arka arkaya aynı surede 4 defa bir cehd, bir cihat kelimesi görüyorduk. Öyleyse bunlardan da yararlanarak diyebilelim ki, yine Allah elbette eksiğimizi tam, yanlışımızı yok kabul etsin. İstiğfarımız onadır her zaman. Doğru Allah'tan, yanlış bize aittir. Bu bilinçle hareket edelim. Efdalül cihadi bu anlamda bir cihat olsa gerek. Yani İslam dininin yaşanması konusunda kişinin yapabileceği en güzel işlerden biri, Allah'ın dininin hakimiyeti konusunda, Kur'an'ın anlaşılması konusunda, Kur'an ne diyor, İslam nasıl ortaya koymuş o konudaki fikrini, yani İslam neler söylüyor, İslam o konuda hangi çözümler öneriyor, bunu İslam'ın dediğini ortaya koyma savaşı olarak, hem ki kendince yetkili ya da çevresinde birileri onun yetkisi altında, tasallutu altında, tarassutu altında idiyseler, emirin cair pozisyonda bir adamın yanında kelimetu hak neyse onu söylüyorsa insan, işte bu cihadın en faziletisidir. Hayır ama öyle değil. Bak kitabımız şöyle söylüyor. Hayır ama sen bu konuda yanıldın. Çünkü Kur'an şöyle söylüyor. Öyle değil ama galiba unuttunuz. Bir de şöyle bir ayet vardı. Bunu siz göz ardı etmezdiniz ama galiba bunu duymak zorundaydınız şeklinde. Elbette tatlı, elbette güzel, elbette peygambervari konuşarak ama hak sözü söylemektir cihadın en faziletlisi. Neden yumuşak, neden tatlı, neden güzel söyleyeceğiz? Yumuşatarak değil, sulandırarak değil, ezerek, bozarak, karıştırarak, kırıştırarak veya buruşturarak değil elbette. Ya hak söz hak olarak söylenecek ama söyleyiş biçimi yumuşacık olacak. Çünkü Allah benim peygamberim, bizim peygamberimiz, peygamberlerimizden biri olarak Hazreti Musa aleyhisselama Firavun'a git derken ona yumuşak söyle diyordu. Öyleyse efdalül cihat, cihadın en faziletlisi, cihadı anlayalım. Evet can vermektir ama kan vermektir ama at vermek ama araba vermektir. Bütün bedeni, bütün varlığı, bütün dünyayı, bütün dünyalığı gözümüzü kırpmadan atabilmektir. Yani elimizde varımız yoğumuz bir avuç hurmaysa, onu da ağzımıza götürmeden saçıvermektir. Beni Allah'ın yolunda olmama engel olacak hiçbir şey tanımıyorum diyebilmektir. Benim Müslümanlığım için, benim cihadım için, benim peygamberle beraberliğim için, benim Allah'ın rızasına ulaşmam yolunda olabilmem için karşıma çıkan engel babam olsa da ortadan kaldırırım diyebilmektir. Fakat bunu eğer biz bulunduğumuz ortamda Kur'an'ın sözcülüğünü yaparak gerçekleştirmiyorsak, yani Kur'an ne diyorsa, vahiy ne belirliyorsa, peygamber nasıl bir tavır takınıyorsa o konuda, biz bunu kim olursa olsun dünyanın hangi yerinde, zamanın hangi biriminde, mekanın hangi bölümünde olursak olalım, açıkça net, ayan beyan bir iman tavrı olarak, bir mümin tarzı olarak ortaya koyamıyorsak, cihattan söz edilmez elbette. Ama cihadın, yapılabilecek cihat modellerinin en faziletlilerinden biri olarak da bunu unutmayacağız. Demek ki önde emirin cair, zalim bir yönetici var. Bu babanız mı, kocanız mı, ya da sizin evde yönetici anneniz mi, ya da kimdir? Fabrikada birisi, çevrede birisi, mahallede biri, mahallede birisi mi? Neredesiniz? Hangi olayda, kimin güdümünde, kimin yönetimindesiniz? Olsun, öyle yürür işler zaten. Öyle olmalıdır da elbette. İslam dini böyle bir yönteme baştan evet dediğini biliyoruz. Ama o yönetim konumunu, durumunu eline alan kişi eğer cevrediyorsa, zulmediyorsa, yanlışlık yapıyor, haksızlık ediyorsa, işte onun yanı başında hemen hak sözü söyleyebiliyor musunuz? Kur'an'ın sözünü, kitabın ayetlerini haykırabiliyor musunuz? Hayır, ama bak bir dakika, bu konuda Bakara şöyle, Ali İmran böyle söylüyor, Hamimlerde filan ayet ya da Elif Lam Ra'larda falan ayet bu konuyu şöyle düzenliyordu, ama ya bundan haberiniz olmadan söylediniz, ya onu şu anda unuttunuz da ondan dercesine onun yanında bu gerçeği söylediniz mi? İşte o zaman Allah yolunda çalışıp çabalamanın, yani cihadın en üstününü gerçekleştirdiniz demektir. Benzer başlıklı hadisler devam ediyor. 78. Efdalül hasenati tekrimetül cülese. Beraber olduklarınıza ikram etmek en üstün güzelliktir. Hasenat. Hani mizana konulsun diye çabalayacağımız, öyle olmazsa boş ver diyebileceğimiz ameller var ya, onlara hasene desek, çoğulu da hasenat olacaktır, haseneler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında en çok tekrar ettiği dualardandır diye rivayet edilen bir duayı bu toplum hemen hemen her gün söyler. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene diye. Evet, Allah'tan hasene istiyoruz dünyada ve de ahirette. Cenab-ı Hakk'ın bize hasene vermesi dileğimizi öyle tekrar ediyoruz ki dilimiz alışıyor hatta. Kalbimize yerleşmiş mi değil mi bilmeden, ya da kafamızdan geçirdiğimizi dilimiz ifade ediyor mu bile düşünmeden bunu hep tekrar ediyoruz. Hacılarımız da öyle. Rukni Yemani'den Rukni Hacer'e doğru gelirken bu duayı tekrar etmek zorundalar. Ama galiba nice örneklerde olduğu gibi Müslümanlar nasıl da mahirler bu işi becermeye, bilmem ki nereden almışlar, hocaları kimdir, kim öğretmiş anlamadım. Onu terk etseler, onunla irtibatı kesseler hangi şeytan dostudur bilinmez, ama pek çok ibadetin, pek çok itaatın, pek çok İslami anlayışın, kavramın, ifadenin içini boşaltıp da kendine göre yeniden şekillendiren Müslümanlar galiba hasene kelimesini, Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene duasını, ayetini içini boşaltıp kendince şekillendirmişler. Mesela siz de anlarsınız herhalde. Yoksa bu duayı eden Müslüman şöyle mi anlıyor ki, Allahümme Rabbena atina fid dünya malen ve fil ahireti mala. Yani ya Rabbi dünyada hasene, ahirette hasene ver yerine, ya Rabbi dünyada mal ver, ahirette mal ver ya Rabbi demek gibi tekrar ediyor sanki insanlar. Hasene dediniz mi mal anlıyorlar. Kalpleridir, gönülleridir mal. Mülk sevdalarıdır, her şeyleridir mal mülk. Evleri, barkları, ağaçları, toprakları, suları, ateşleriyle, bütün çevreleri, imkanları, kasaları, keseleriyle hasenenin ta kendisidir. Yani kimde ondan daha fazla varsa o Allah'ın rızasına daha çok ulaşmıştır sanki. Garip bir tecelli, bunu eden de böyle düşünüyor, duyan da böyle anlıyor sanki. Ya Rab, dünyada hasene, ahirette hasene ver. Yani bu evim az geldi bir daha ver, bu malım az geldi daha çok ver, benim param biraz daha çok ver, elbiselerimi çoğalt, eşyamı çoğalt, malımı mülkümü çoğalt, daha daha çoğalt, dünya meşgalemi çoğalt, öyle ki içine gömülüp gitsem, böyle rahat rahat, bütün her şeyimle onun içinde olsam, hissetsem dercesine, adam hep bunu hasene-i mal şeklinde anlamak istiyor sanki. Oysa, anlayabildiğim kadarıyla, bu duada hasene deniliyorsa ve 78. hadiste efdalül hasenattan söz ediliyorsa, malla, mülkle, dünya ve dünyalıkla ilgisi yok bu işin doğrudan. Ama bazen malla, mülkle kazanılır bu. Bazen bir gülümsemeyle, bazen bir öğretmeyle, çoğu zaman öğrenmeyle, tatlı dille, güler yüzle veya benzeri nice güzelliklerle kazanılır. Bir güzelliktir, imandan kaynaklanan amellerdir. İtaat damgası vurulabilen eylemlerdir. Eğer bir konuşma, eğer bir söz, eğer bir hareket Allah'ın tasvibine mazhar olacak cinstense işte onlar hasenelerdir. Dünyada bize cennet kazandıracak ortamın her bir birimi hasene, ahirette de onların doğrudan kendisi, hakikatin ta kendisi olarak karşımıza çıkan nimetlerdir hasene. Öyle olunca dünyada bunların yapılabileceklerinin en güzellerinden birisi tekrimetül cülesa, beraber olduklarınıza ikram etmektir. Duydu ya Müslüman, sonrasını karıştırmaz. Hoşuna gider bu kadarı. İyi ki demiş peygamber, beraber olduklarına ikram edecek. Yani bayram mı, seyran mı, düğün mü, dernek mi fark etmez. Şöyle balı olsun, baklavası olsun, içeceklerin her bir çeşidi, siyahından beyazına, sarısından moruna kadar her çeşidini bulundursun. İkram edecek ya beraber olduğu insanlara, birlikte oturduğu insanlara ikram edecekti ya. Aman Allah'ım, kabuklusu kabuksuzu, genişi darı veya yuvarlağı uzunu, aklınıza ne gelir, serti yumuşağı, tatlısı ekşisiyle, ne cins olursa olsun hepsinden toplamaya, hepsini ikrama hazır eylemeye çalışır. Neden öyle? Ama peygamber öyle demiş ya, madem ki birlikte oturduğunuz insanlara ikram edeceksiniz, bu hasenatın en güzelidir, bunu yaparız diyorlar sanki. Acaba bunu diyen peygamber ne yapardı? Ya da bunu ilk duyan toplum, sahabe toplumu nasıl anlamıştı? Bunu ne zaman soracağız kendimize? Öyle ya, bu ilk defa söylenen bir söz ya da ilk defa duyulan bir söz değil elbette. Bizden öncekiler acaba bunu nasıl anlamışlar? Birlikte oturduğumuz insanlara ikram. Mesela, haberiniz var biliyorsunuz, oturduğunuz binada saat gece mesela yarımı beş geçe bir bomba patlayacak ki şiddet mi şiddetli, o kadar mı o kadar, darbeli mi darbeli, hatta bulunduğunuz ev dahil çevreden beşer evlik bir daire çizersiniz, içindeki her şey mahvolacak biliyorsunuz ve gayet rahat evinize misafirler gelmiş oturuyorsunuz veya siz bu haberi o ev sahiplerine söylemeye gitmiştiniz oturuyorsunuz, çay geliyor, çorba geliyor, kahve geliyor, kahve altı diyorsunuz, kahve üstü geliyor, meyveler geliyor, sebzeler geliyor, pastalar geliyor, pastaneler taşınıyor sanki eve, eşyalar, yiyecekler, giyecekler, hizmetler, hürmetler, ikramlar, neler ve neler, aklı hayale gelmedik her şey sıralanıyor, devam ediyor, saat 12 olmuş, yarıma doğru yaklaşıyor ve siz ikramlara devam ediyorsunuz veya ikramlara devam edilen bir ortamın insanısınız. Hasenatlar ya ve çok geçmeden başınıza gelecek geliyor. Bu ütopik bir rakam oldu değil mi? Aman yarıma beş kala, yarımı beş geçe bir şey olacakmış da beklemiş adam diyememiş. Öyle değil. Öyle değil ama söyleyin, siz arkadaşlarınıza, siz komşularınıza, tanıdıklarınız size, arkadaşlarınız size nice ikramlarla ömür tüketirken, şöyle dönün geriye bir bakın, 10 yıl geçti mi? Ne zaman başlamıştınız bu işe? Küçücüktünüz, çocuktunuz, Daha 15 yaşındaydınız öyle mi? Hatta kiminiz daha erken yaşlara doğru mahalle arkadaşı olarak beraberdiniz ve hala birbirinize ikram etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Arkadaştınız ya, dostsunuz ya, senin cebin, benim kasam, benim mutfağım, senin yatağın yoktu ya, o kadar rahattınız ya. Ama yapılacak ikramın belki aslı ve esası kişiyi cennete sevk etmek ve cehennemden alıkoymaya çalışmak olacaktı. Ayet ikram edecektiniz, hadis ikram edecektiniz ya. İnsanlar buna ne zaman başlayacaklar? Gidiyorum bir dükkana, bir tezgahın başında bir adama, bir ziyaret maksadıyla selamlaştıktan sonra, kısa bir hal hatırdan sonra, buyurun size ne ikram edeyim diyor. Ne güzel bir ifade değil mi? Misafiriyim ya, misafirine ikram edecek ya, beraber oturuyoruz ya, dükkanındayım, ben onun evine, ben onun barkına, ben onun makamına, mevkine gitmişim. Bana sormayacak da kime soracak? Çok güzel. Soruyor, ne ikram edeyim size? Ben de gayet rahat dosttur zannıyla, öyle farz ederek diyorum ki, ne ikram edeceksin öyle mi? Seni zorlamam, ben seni severek geldim. Bir ayet, bir hadis olsun. Ama zor olursa istersen sadece birini seç diyorum. Yüzüme bakıyor, gözler açılıyor, hiç ömründe duymamış gibi davranıyor, bunun nasıl olabileceğini hatır ve hayalinden geçirmemiş gibi bir tavır içine giriyor. Garip tabii gerçekten, yani bir ayet, bir hadis ikram etmenin ne olduğunu bilmemiş insanlar değil mi? Oysa benim ona ihtiyacım çok fakat, öyle değil, ne içersiniz diyor. Tabii cennette Kevser şarabı içmeye hazırım, onun için ayet hadis istedim diyorum. Buna da bir ilgi kuramıyor galiba karşımdaki. Kimileri biraz erken ayıkıyorlar bu durumdan kurtulmaya ve hemen karşı cevaba başlıyor. Aa, öyle şey olmaz efendim, lütfen özür dilerim, haşa, yani estağfirullah, ama onu sen yapacaktın filan diye ben o adamın dükkanında ikram eden durumunda olacakmışım. İşe bakın, yani o adam dükkan sahibi bana ikram etmeyecekmiş de o ben ona ikram edecekmişim. Neden öyle? Çünkü ayet ve hadis ikramına ben layıkmışım. O adam da çay çorba ikramına layık. Ne biçim taksim? Kim etmiş bu taksimi anlamadım. Hatta kimilerine takılıyorum. Sen bir çay ikram edeceksin, ben bir hadis anlatacağıma, ben sana bir kilo çay paketi ikram edeyim, sen bana iki hadis söyle diyorum. Onu demlesin içsin. Tamam, ben ona daha çok ikram edeyim ama insanlar anlamak istemiyorlar. İkramı anlamıyorlar. Oysa birlikte olduğunuz insanlara, beraber oturduğunuz insanlara, bu kocanız mı? Olabilir, karınız, elbette çoluk çocuğunuzla, komşunuz veya birileri, geçici veya sürekli beraber olduğunuz insanlara ikram anlayışı elbette vahye dayalı bir ikram olmalı. İhtiyacı İslam belirlemeli ve işte o İslam'ın belirlediği ihtiyacı giderme konusunda da siz fedakar olmalısınız. Ona ikram diyoruz. Efdalül hasenati tekrimetül cülesâ. Beraber olduklarınıza, birlikte oturduğunuz insanlara ikram etmek en üstün güzelliktir. 79. hadis. Efdalü sadakati İslahu zatil beyn. Allahu Ekber. Biz sadaka denilince hep 3-5 kuruş anlamıştık. İş değişti. Üstelik sadakanın en faziletlisi neymiş? İki kişinin arası bozuksa, iki şeyin arası hatta, işte onların aralarını buluverdiniz mi, tamam, sadakaların en güzeli. En güzel sadaka, dargınların aralarını bulmaktır. Hemen başlayalım. Ne güzel. Kasadan, keseden yontacağımız bir bölüm de yok gibi mi? Yani gönüllerini almak için şöyle biraz bir küçük paket ya da kabiliyetimize, kapasitemize göre, imkanımıza göre ya da bir büyük paket gönderecekmişiz ayrı şey. Ama iki şey varsa, bu iki şey aslında barışmalıysa, samimi olmalıysa, görüşmeliyse, her gün buluşmalıysa, her an beraber olmalıysa, fakat nasıl olduysa, ya ikisinden ya birinden kaynaklanan bir dargınlık aralarını açmışsa, bu ikisini tekrar kaynaştırmak, tekrar aralarını bulmak, bir ve beraber eylemeye çalışmak, demek ki en güzel sadakadır. Bakın bakalım, sizin gitmeniz gereken yerler var mıydı? En son ne zaman gitmiştiniz? Bir Kurban Bayramı'nda gitmiştiniz, bir de Ramazan Bayramı'nda, öyle mi? Aman ne kadar sık ve ne kadar çok. Hani öyle diyormuş ya adam, namaz kılar mısın demişler. Tabii demiş ya, ne demek öyle? Ne zaman mesela? Bayramda merhaba, bayramda merhaba diyormuş. Yani elbette sık sık kılıyormuş adam, değil mi? Bir bayram bir bayram. Hemen geliveriyormuş zaten, bayram arkasından bayram gibi. İşte böyle çok yakın görüştüğünüz insanlar varsa aranızda bir şey mi var? Aslında düşündünüz. Yani amcanızın oğluna, halanızın kızına darılacak hiçbir şeyiniz de yoktu ama sizi daha çok çeken, oraya gitmenize engel olan hayatınızda başka birimler varmış meğer, öyle mi? Hani dükkanınız olabilir, iş piyasanız olabilir, zevk dünyanız olabilir, görmeseniz olmaz dediğiniz, dinlemeseniz olmaz dediğiniz, önünde oturmasanız olmaz dediğiniz nice hatır ve hayalinizden geçirmediğiniz ama bugün yaşadığınız hayat birimleriniz vardır. İşte onlardan dolayı siz amca, dayı, hala, teyzeyi unuttunuz, unutmuştunuz değil mi? Gidin bakalım canım. Aranızı nasıl düzeltsek, elinizden mi tutsak, bana düşen varsa gitsem mi, gelsem mi? Ama söyleyin, yani imkanım var mı? Kızına, oğluna, dahası mı, annesine, babasına, hatta mı karısına, kocasına bile dargın durumda gibi sanki gitmeyenler var ya piyasada. Akşam olmuş, eşinin yanına dönmüyor hala adam. Hatta yatsı namazları okunmuş, o arada hemen 2 dakika olmadı daha. Hatta selam verince yatsı ezanı başlayan bir akşam namazı kılmış, iş yerinde hala gidememiş. Gece yarılarına kadar iş yeriyle devam etmiş beraberliği ama galiba oraya da nikahlandığı için gündüz gece yarısına kadar dükkanıyla nikahlı, gece yarısından sonra kafasını götürmediği, kalbini bırakıp gittiği, sadece kalıbıyla vardığı evinde, yani eşiyle nikahlı olduğu yerde yaşamaya adamlar baştan sözlü galiba. Öyle bir hayatları var insanların. Bu tür insanların aralarını bulmaya ben gayret edeyim ama yetişebilir miyim dersiniz? Herkes birbirine bir şeyler yapsa ama galiba bütün bu bozuk düzen hayatın, yani dargınlığın, kırgınlığın, solgunluğun, vurgunluğun ana hedefi, asıl nedeni galiba İnsanlar aslında gitmeleri gereken yere gitmiyorlar da ondan mı? Mesela hastaneye veya mezarlığa giden insanların dönüşte kalplerinde bir yumuşama görür müsünüz? Veya hacca giden insanların dönüşte kalplerinde bir yumuşama, hatta dargın oldukları, kırgın oldukları insanlara karşı bile gerçekten ciddi bir merhamet yumağıyla örülmüş bir ortamın insan olduğunu görür müsünüz onların? Buna göre söyleyin, bu ortamlardan sonra, yani bir cenazeden sonra, bir düğünden, bayramdan sonra, ya da bir hac ortamından sonra, ya da bir hastane ortamından sonra, insanlar madem ki merhamete bürünüyorlar, aslında gidilecek yere giderlerse, bu merhametleri, bu dargınlıkları, bu küskünlükleri değişecekse eğer, o insanları çok daha verimli, çok daha güzel bir yere göndersek, galiba öyle bir kırgınlıkları var insanların. Allah'a gitmiyorlar, peygambere gitmiyorlar, Kur'an'a ve sünnete gitmiyorlar da ondan gibi geliyor bana. Yani eğer insanlar Kur'an'la aralarını düzeltirlerse, sünnetle aralarını güzelleştirirlerse, kesinlikle başkalarına dargınlıkları da düzene girecektir. Eğer mutlaka darılmaları, küsmeleri gereken birisi varsa, gönülleri rahat, dargın duracaklar, değilse hiç kimseye küsmeyecekler, darılmayacaklardır. Öyle olunca bu insanların aralarını düzelteceğimiz şey olarak Kur'an'la araları, sünnetle araları, dinle araları, imanla araları, İslam'la araları olsa gerek. İşte bu araları düzeltince en güzel sadakayı gerçekleştirmiş olacağız galiba. Yeniden başa dönsek, söyleyin. Küs değilsiniz ama gitmediğiniz akrabalarınız var mı? Tabii. Anneniz babanız zaten hiç küsmediniz. Karşılaşınca ne kadar da can ciğer sarılıyorsunuz değil mi? Ama en son ne zaman gitmiştiniz? Bu soruları ben namaz için soruyorum kimilerine. Yani sen namazı hiç inkar ettiğin dönem oldu mu? Adam bön bön yüzüne bakıyor soranın. Elbette tabii, ne demek inkar, Müslüman ya. Peki ama en son ne zaman kılmıştın diyorsunuz. Çok garip cevaplar geliyor. Peki mesela cami elbette olmalı. En son cemaatle ne zaman namaz kılmıştın? Aynen anasına gittiği gibi cevaplar alıyoruz. Söyleyin, küs değil aslında namaza. Yani oruca küs değil insanlar, Kur'an'a küs değiller, sünnete küsmemişler, Allah'a mı, haşa, Allah'a küsülür mü, öyle şey mi olur? Müslüman aklından, hayalinden bile geçirmez. Ama en son ne zaman dinlemişti Allah'ı? Hatırlamıyor. belki 6 ay olmuştu, belki 1 yıl. Cumalarda da dinleme imkanı pek bulamıyormuş. Dışarıya oturmak veya işte içeriye girememek durumu yaşıyormuş da. Evet, başka dinsel hiçbir konuşma adına birilerini sevmiyormuş zaten. Çok güzel ama Allah konuşsun, onu dinle. İşte ona da yanaşamıyormuş insanlar. Ne dersiniz? Oysa eftalü sadakati ıslahu datil beyin, iki şeyin arasını düzeltmeye çalışmak, beraber olması gereken iki varlığı birleştirmek, bir olsunlar beraber olsun derdinde olmak elbette sadakaların en faziletlisidir. Artık buradan hareketle anne baba, kardeş çocuk ya da akraba, hısım, dost, tanıdık, bildik. Yani Müslümanlar birbirleriyle yakın ilgi içinde olsunlar diye çabalamak, o elbette güzeldir ama önceliğin önceliklisi Kur'an'la, sünnetle, Allah'la, peygamberle beraberliği düzeltme savaşında bir gayretimiz olsun ki bu sadakaların en faziletlisi olacaktır. 80. hadis. Eftalus sadakati el-lisanu. Kıyla ya Resulallah, ma sadakatul lisan? Kal, el-şefaatu تفك بها الأسيرة وتحقن بها الدماء وتجر بها المعروفة والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكراهة. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır. Denildi ki ey Allah'ın elçisi, dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu. Bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin aracılık sözleri yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Maruf, Allah ve Resulünün iyi olarak belirttikleri, ihsan da bu marufun Allah'ı görüyormuşçasına yapılmasıdır. Tekrar okuyorum hadisin tercümesini. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır. Denildi ki, ey Allah'ın elçisi, dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu. Bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin aracılık sözleri yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Maruf, Allah ve Resulünün iyi olarak belirttikleri, İhsan da bu marufun Allah'ı görüyormuşçasına yapılmasıdır. Buna göre sadakanın en faziletlisi olarak 79. hadiste söylenilen sanki bir anlamda özel olarak açıklandı. Islahu zatil beyn denilmişti ya, dargınların aralarını bulmak. Burada da sanki dille yapılan bir başka iş anlatıldı. Bu da en güzel sadaka, en üstün sadakaymış meğer. Güzel konuşarak, güzeli konuşarak, hakkı söyleyerek, hakikati beyan ederek dille yapılan sadakaymış. Yani sadaka bir tasdiktir. Sadaka bir tasadduktur. Sadaka sadıkane bağlılığın ifadesidir. Hatta bunun piri, doruk noktada örneği, elbette sıddık olan Ebu Bekir Efendimiz'dir. O da diliyle, kalbiyle, gönlüyle aleyhissalatü vesselama bağlılığın ifadelerini söylediğinden bu makama ermiştir. İşte sadakanın en faziletlisi dilin yaptığı, dille yapılan sadaka olunca sahabe soruyor, nedir bu ya Resulallah, nasıl olur, ne yapalım? Cevap enteresan. Bir esiri kurtarmak için söylenilen sözler. Nasıl bir esir? Sen onu güzel sözlerinle kurtardın. O esirin esaretine son verdirdin. Azat ettin onu dilinle. İşte dilinle yapacağın, hayatınla yapacağın, malınla yapacağın, senin yapabileceğin tasaddukların en güzelini ortaya koydun. Veya öyle güzel söz söyledin, öyle hak söz söyledin, öyle Kur'an'a ve sünnete dayandın, öyle hakikati ortaya koydun ki kan dökülmesini durdurdun. Bunun adına söylediğin tüm aracılık sözleri de öyle. Sen bunu aracılık yaptığın sözleri ya da esiri kurtarmak için yaptığın sözleri dilin en büyük sadakası olarak gördün mü? İşte en üstün sadaka o. Başka? Bir de kardeşin var. Bir Müslüman kardeşin. Ona marufu emrettin. Onu ihsana teşvik ettin. Böylece onu kötülükten alıkoymaya çalıştın. İşte bu senin yapabileceğin en büyük sadaka, yani dil sadakası olacaktır. Maruf, İslam'ın istediğidir. Maruf, Allah'ın ve Resulünün iyi olarak belirttiğidir. Maruf, itaat anlamına olması gereken her şeydir. Maruf, isyanın zıttıdır. Maruf, Allah ve Resulünün isteklerinin aynen ortaya konulması, net, açık, ayan beyan, berrak olarak yaşanması demektir. İhsan ise, bunun, bu maruf hayatın, Allah'ı görüyormuşçasına, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaşanması demektir. İşte bir kimse, Müslüman kardeşini böyle maruf yapmaya ve de marufu ihsan makamında uygulamaya teşvik ediyorsa, onu kötülüklerden, yani marufun mukabili münkerden, isyandan, şirkten, günahtan ve kötülükten alıkoymaya çabalıyor, bunun için konuşuyorsa, işte bu konuştukları sözler, dilin sadakası, yani sadakaların en faziletlisidir. Sadaka, dille yapılan konusunda aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir mesaj aldık. Hadi o zaman koşalım, çevremizde esirler varsa, köleler varsa, ama eskiden savaş esirleri varmış, onlar mı? Elbette ilk anlamda tabii onlar, ama şu anda böyle esir yoksa etrafınızda, başka şeylerin esiri varsa çevrenizde, ne gibi mi? İnsanlar bir şeylere esir oluyorlar, biliyorsunuz. Yani bu esir oldukları şeylerin adı, esamesi, tipi, şekli o kadar çeşitli ki bugün insanlar öyle köleleştirilmişler, öyle köle hale getirilmişler ki onların yani nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını bile neredeyse çetelesini tutamaz hale gelmişiz. Öyle olunca siz bilirsiniz. Kendiniz mi başkası mı birilerini böyle esir olduğu şeylerden kurtarmaya çalışın. Makam mevki esiri mi, mal mülk esiri mi, karı ya da kocasının esiri mi, ya da çoluk çocuğunun esiri mi, ya da dünyanın ve dünyalığın esiri mi? İnsanlar bilirler nelerin esir olduklarını. İşte köleleştirildikleri toplumsal veya bireysel ya da ekonomik ya da siyasal tüm bağlardan kurtarma adına konuşun insanlarla, vahyi söyleyin onlara, Allah'ı anlatın, peygamberi tanıtın onlara, işte onları kurtarmak için söylediğiniz sözlerin hepsi dil sadakasıdır. Aynı şekilde eğer siz söylemediğiniz, konuşmadığınız, anlatmadığınız için birilerinin kanı dökülüyorsa, ana rahminde başlıyorsa bu kan dökme işi, doğumdan sonra ölüme kadar herhangi bir dönem kim olduğu, kim olacağı belli olmayan insanlar tarafından birilerinin kanı dökülüyorsa veya insanlar kendi kanlarını ve canlarını kaldırımlara, makinelere, tezgahlara, bir yerlere, dünyanın bir yerlerine döküyorlarsa, işte bunu durdurmak adına konuşun, Allah'ı anlatın, peygamberi anlatın, söyleyin, konuşun ki bunlar dil sadakanız olsun. Aynı şekilde kardeşinize, Müslüman kardeşinize marufu emredin. Allah ve Resulünün iyi olarak belirttikleri şeylere doğru yönlendirin, teşvik edin. Ama bu güzel olan şeyleri Allah adına yapmayı öğretin. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ihsan makamında yapsınlar diye teşvik edin. Böylece kötülüklerden alıkoyun insanları. Bunun için konuşun. Bu söyledikleriniz, bu söyleyecekleriniz sizin dilinizin sadakası ve de sadakaların en üstün olacaktır. Ama sadaka denilince hep dargınların arasını bulmak, sadaka denilince hep dil sadakası anlamayın. 81. hadiste "Efdalu sadakati ala zirrahimil kâşihi" deniliyor. Yani sadakanın en efdal olanlarından biri de kin ve düşmanlığını içinde gizleyen yakın akrabalara verilen sadakadır. Yani bir şeyler de vereceksiniz, söz söyleyeceksiniz, nasihat edeceksiniz, hakka ve hayra teşvik edeceksiniz, marufu emredecek, ihsana teşvik edeceksiniz, ama bütün bunların yanında bir şeyler de vereceksiniz. Cebinizden, elinizden, evinizden, kasanızdan, kesenizden bir şeyler ayıracaksınız. Bunları da size kin ve düşmanlığını içinde gizleyen akrabalarınız varsa önce onlara ayıracaksınız. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki böylelere selam vererek kinlerini def etmeye çalışın, ama sadaka verin, ama ikramda bulunun, ama hediye verin, ama onların gönlünü almaya çalışın. Bir çeşit onlara böyle bir güzellik ortamı sağlayın ki onlar kinlerini ve düşmanlıklarını işlerinde yok etsinler. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar okuyor ve sohbeti son veriyoruz. İnşallah. Allah yolunda çalışıp çabalamanın cihadın en üstünü zalim bir yöneticiye karşı hak sözü yani kitabın ayetlerini haykırmaktır. Beraber olduklarınıza ikram etmek en üstün güzelliktir. En güzel sadaka dargınların aralarını bulmaktır. Sadakanın en üstünü güzel konuşularak verilen dil sadakasıdır. Denildi ki ey Allah'ın elçisi dil sadakası ne demektir? Şöyle buyurdu. Bir esiri kurtarmak için veya kan dökülmesini durdurmak adına söylediğin aracılık sözleri yahut da kardeşini maruf ve ihsana teşvik ederek kötülükten alıkoymak için söylediğin sözlerdir. Sadakanın eftal olanı kin ve düşmanlığını içinde gizleyen yakın akrabalara verilen sadakadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.